Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 11.
Oysa böyle bir haberi oğlundan başka birinin ağzından işitmiş olmak da onu üzmüştü. Bütün gücüyle dudaklarını ısırıyordu, kaşları çatıktı. Yegor başını sallayarak, evet dedi, ona acıdığınızı görüyorum. Bu haklı değil, çünkü bizim gibi devrimcilerin hepsine bir parça acıyacak olsanız acımanız yetmez. Açıkça konuşalım, burada kimsenin yaşayışı rahatlık içinde geçmiyor. Geçen gün bir arkadaşım sürgünden dönmüştü. Nijni kasabasına geldiğimizde karısı ile çocuğu onu Smolensk kentinde bekliyordu. Arkadaşım Nijni'den kalktı, Smolensk'e gitti. Ne yazık ki o zaman da karısı ve çocuğu hapse atılmış bulunuyordu. Şimdi Sibirya çöllerine gitmek sırası kadının. Benim bir karım vardı. Öyle bir kadındı ki anlatamam. Bu yaşayışa 5 yıl dayanabildi. Sonra ver elini mezarlık. Bir yudumda çayını bitirerek konuşmasını sürdürdü. Hapishanelerde öldürülen adamlardan bahsetti. Ana zulüm, işkence içinde geçen yaşayışı böyle yalın, durgun bir dille anlatan bu adamın yüzüne şaşkın şaşkın bakarak dinliyordu. Neyse, şimdi kendi işimizden konuşalım dedi. Hemen sesi değişti. Yüzüne birden bir ağırlık geldi. Broşürleri fabrikaya sokabilmek için ne gibi önlemler aldığını sordu. İşi ayrıntılarına varıncaya kadar her şeyi o denli biliyordu ki bu hal Pelagi'yi şaşırttı. En sonra işlerini yola koyunca yine köylerinden söz ettiler. Yegor işi şakaya dökerken o geçmiş yaşayışının uzakta kalan yıllarına göz atıyor, garip bir benzerlikle bir bataklığa benzettiği yerlerin değişmeyen tepelerini, sallanan ağaçları, bu tepelerin arasında biten ufacık çamları, ak kayın ağaçlarını görüyordu. Çok yavaş büyüyen bu kayın ağaçları da çürük, oynak toprağın üstünde 5-6 yıl yaşadıktan sonra devriliyor, çürüyüp gidiyordu. Ama bu düzgün vücudu derin, gizli bir acı ile seyrediyordu. Derken gözlerinin önünde başka bir görünüş açıldı. Yüzünün belirli, dirençli çizgileriyle bir genç kız, üstüne yağan karlar altında yorgun, tek başına yürüyordu. Sonra kendi oğlu penceresi demir parmaklıklarla örtülmüş ufak bir odada kapalıydı. Belki gecenin bu zamanında hala uyumamıştı ve düşünüyordu. Ne var ki düşündüğü annesi değildi. Çünkü onun için annesinden daha değerli bir varlık vardı. Bir yılın ağacı düşününce başı boş, biçimsiz bir bulut gibi üzerine geliyor, kalbini kahredercesine kaplıyordu. Yegor gülümseyerek, "Yorgunsunuz nene, haydi yatalım artık," dedi. Kadın kalktı, geceniz hayır olsun dedikten sonra ayaklarının ucuna basarak mutfağa geçti. Bütün varlığı kalbini ısıran bir acılık içindeydi. Ertesi sabah çay içiyorlardı. Yegor, diyelim ki sizi yakalarlar da bu broşürleri nereden aldığınızı sorarlarsa ne yanıt vereceksiniz? Sizin göreviniz değil, karşılığını vereceğim. Öyle ama onlar böyle düşünmezler ki. Onlara sorulursa bu görevin bütünüyle kendilerinin olduğu kanısındadırlar. Zaten böyle uzun uzadıya rahat bırakmazlar ki. Ben de ağzımı açık bir şey söylemem. Hapsederler. Ne ziyanı var? İçini çekerek hiç olmazsa bir işe yaramış olurum. Şimdi ise kime yararım dokunabilir? Hiç kimseye. Hem dediklerine bakılırsa artık hapishanelerde işkence etmiyorlarmış. Evet, size işkence etmezler. Ancak sizin gibi bir kadın kendini korumalıdır. Öyle ama sizin gibi adamlarla olduktan sonra öyle şey düşünülemez. Yegor sustu. Odanın içinde dolaşmaya başladı. Biraz sonra ananın yanına gelerek, "Bizim köylü," dedi, "işler kötü. Hele sizin için sezdiğime göre hem de çok kötü." Kadın bir el işaretiyle yanıt verdi. Kötülük herkes için var. Gerçeği anlayabilenler için belki o denli güçlük yok. Ama ben de bir parça anlıyorum. Bu gençlerin amaçlarına bir parça aklım yatıyor gibi. Yegor ciddi bir sesle, "Nine," dedi, "madem ki amaçlarını anlamaya başladınız, artık sizin onlara, onların size gereksinimi var." Kadın Yegor'a bir göz atarak gülümsedi. Öğleye doğru broşürleri korsesine yerleştirdi. Yegor kadının bundaki becerikliliğini görünce sevincinden dilini şaklattı. Yarım saat sonra Pelage arkasına aldığı yükün ağırlığı altında fabrikanın kapısına vardı. İki bekçi, işçi kadınların alaylarından, sövüp saymalarından doğan kızgınlık içinde her geleni kaba bir davranışla araştırıyor, biraz ötede polis memuru, daha ileride meraklı bakışlarıyla kısa bacaklı, kırmızı yüzlü bir adam dolaşıyordu. Ana omzundaki sırığın yerini değiştirmekle uğraşırken bir yandan da göz ucuyla o adamı inceliyordu. Bunun sivil bir polis olduğunu anlamıştı. Kasketi ensesine devirmiş, kıvırcık saçlı bir delikanlı üstünü arayan bekçilere bağırdı. ''Herifler, ceplerime bakmayın, başımı araştırın, başımı.'' Bekçilerden biri, ''Başında bitten başka ne var ki?'' ''İyi ya, onu araştırın, sizin için bundan iyi hizmet mi olur?'' Sivil polis hain bir bakışla delikanlıya bakarak yere tükürdü. O sırada ana gelmişti. ''Yol verin, geçeyim, görmüyor musunuz arkamdaki yükü, belim kırılacak.'' Bekçi öfkeyle bağırdı. Haydi haydi çok konuşma geç. Pelage yerine varınca yemek tencerelerini indirdi. Hem yüzündeki terleri siliyor hem de çevresine göz gezdiriyordu. Fabrikada çilingirlik yapan Gozef kardeşler hemen yanına geldiler. Büyüğü Vasilli kaşlarını ovuşturarak titrek bir sesle sordu. Börek var mı? Yarın getireceğim. Bu bir parolaydı. Delikanlıların yüzü aydınlandı. İki kardeşin küçüğü Ivan kendini tutamadı. Ah sen ne iyi bir anasın. Vasilli yere çömelerek tencereye bakarken koynuna bir deste kağıt sıkıştırdı. Sonra yüksek sesle Ivan'a, Ivan dedi, eve gitmenin ne gereği var, burada yiyelim. Bu sözleri söylediği sırada kağıtları çizmesinin içine yerleştirmişti. Hem bu kadın da kazanmış olur. Ivan başını salladı. Öyle ya, hakkım var. Gülmeye başlamıştı. Ana çevresine çekingen çekingen bakınarak bağırıyordu. Çorba var, sıcak şehriye çorbası da var, kızartma da var. Kağıtları birer birer göğsünden çıkararak gizlice iki kardeşe veriyor, her kağıt paketini verdiği sırada o jandarma subayının hayali karanlık odayı aydınlatan bir mum gibi sarı bir leke halinde gözünün önünde beliriyor, bir deste kağıt verdikçe kalbinde doyurulmuş kötü bir duygu ile içinden haydi bunu da al diyordu. Her paketi verdikçe sevinçli mutlu ekliyordu. Al bir daha. İşçiler ellerinde tabaklarıyla yaklaştıkça Ivan Gosef kahkaha ile gülümsemeye başlıyor. Ana kağıtları dağıtmayı bırakarak gelenlerin tabağına çorba koyuyordu. İki kardeş alay ediyordu. Pelagi ana, sen ne becerikli şeysin. Bir ateşçi üzgün bir sesle atıldı. Yoksulluk insanı her şeye alıştırır. Ne yapsın, ekmeğini kazanan adamı elinden aldılar. Alçak herifler. Şimdi bir parça çorba satacak da 3-5 kapik kazanacak. Üzülme, her şey yoluna girer. Kadın gülümsedi. Bu iyi sözlerinize teşekkür ederim. Ateşçi oradan uzaklaşırken mırıldandı. Çok bir şey değil bu sözler. Ötede bir demirci gülerek, yalnız şu var ki bu sözlere layık olacak adam yok. Sonra omuzlarını silkerek şaşkın bir durumda ekledi. İşte yaşam böyle çocuklarım. Öyle birkaç söze layık olacak adam kalmadı. Vasilli ayağa kalktı, paltosunu dikkatle ilikleyerek yemeği sıcak yedim ama içim hala üşüyor. Ana iştah uyandıran sözler söyleyerek bağırıyordu. Sıcak çorban var, şehriye çorbası, lahana çorbası. Bu ilk deneyi oğluna anlatacaktı. O subay sarı yüzüyle kızgın, şaşkın haliyle aralıksız hayalinde dolaşıyor, kara bıyıkları birbirine geçmiş oynuyor, öfkeden büzülen alt dudağının altından beyaz sık dişleri görünüyordu. Ananın kalbi sevincinden bir kuş gibi çırpınıyor, şarkı söylüyordu. Kaşları oynuyor, görevini böyle beceriklilikle yaparken içinden bir ses bağırıyordu. Al bir tane daha. Önceki gün akşama dek duymadığı yeni bir duygu kalbini tatlı tatlı bir okşayışla okşamıştı. Akşam işini bitirip de çayını içerken penceresinin altında bir ayak sesine benzer bir şey duydu. Bunu tanıdığı bir insan sesi izledi. Birden ayağa kalkarak mutfağın kapısına gitti. Bir adam geniş adımlarla eve doğru geliyordu. Kalbi çarpmaya başladı. Pencerenin pervazına dayanarak kapıyı ayağı ile itti. Tanıdığı bir ses, "Akşamlar hayırlı olsun nine," dedi. Kuru uzun bir çift el omzuna kondu. Umudunun boşa çıkmış olması kalbini üzmüştü. Ne var ki karşısında Andre'yi görmek sevinci de o denli büyük oldu. Kalbi bu iki duygu ile büyük ateşli dalga halinde taşıyordu. Küçük Rusyalı'nın kolları arasına düştü. Küçük Rusyalı onu olanca gücüyle bağrına basarken o hiç söz söylemeksizin sessizce ağlıyordu. Andre kadının saçlarını okşadı. Sesinde yine eski ezgili uyum vardı. Ağlamayın yine nine, ağlamayın. Kalbiniz yine üzülmesin. Namusum üzerine yemin ederim, yakında onu da bırakacaklar. Aleyhinde hiçbir şey bulamayacaklar. Arkadaşlarının ağzından bile söz alamadılar. Sanki hepsi duvar kesilmişti. Uzun kollarıyla Pelagie'nin omuzlarını sararak odaya sürükledi götürdü. Odaya girince kadın Andre'nin boynuna atıldı. Onu bütün gücüyle bastırdıktan sonra bıraktı. Şimdi Andre söylüyor, kadın dinliyor, ciğerlerinin olanca gücüyle, bütün soluma gereksinmesiyle onun sözlerini sanki içiyordu. Pavel size selam söyledi. Sağlığı yerinde, sevinçli, çok sevinçli. Hapishane bu aralık biraz darlaştı. Buradan, kasabadan belki 100'ü aşkın adam tutukladılar. Her odaya 3-4 kişi koyuyorlar. Hapishane memurlarının yönetimi kötü değil. Kötü davranmıyorlar. Ne var ki bıkmışlar, usanmışlardı onlardı. O jandarma dedikleri Allah'ın belası herifler, onları bir dakika boş bırakmıyorlar ki. Herhalde bize karşı kötü davranmıyorlar. Arada bir efendiler, rahat durunuz. Bizi hoş olmayan davranışlara zorlamayınız diyorlar. İşte böyle her şey yolunda gidiyor. İstediğimiz gibi görüşürüz, birbirimizin kitaplarını okuruz, yemeklerimizi paylaşırız. Ne güzel hapishane. Biraz eski, biraz pis ama öyle sıkıntılı değil, insanı sıkmıyor. Kısacası hoş. Adi davalardan dolayı mahkum olup gelenler de kötü adamlar değil. Bize öyle hizmette bulundular ki. En sonunda Yukini, beni, daha 4 kişiyi çıkardılar. Hapishanede yer kalmamıştı. Yakında Pavel'i de bırakacaklar. Yediğim ekmek gibi iyi biliyorum. En çok hapishanede kalacak Vesovchikov'dur. Çünkü ona karşı çok kızgınlar. Durmadan rast geldiğini aşağılıyorlar. Jandarmalar ondan son derece ürküyor. Böyle giderse ya mahkemeye gidecek ya da fena dayak yiyecek. Pavel onu yatıştırmaya çalışıyor. Sussana Nikov, onlara söylemekten ne çıkar, sanki düzelecekler mi deyip duruyor. O hiç dinler mi? Durmadan bağırıyor. Bunlar yeryüzünde bir yara, ben bunları kırıp atacağım. Pavel'in gidişi pek iyi, sağlam ve ağır. Herkese karşı yineliyorum, yakında çıkacak. Kadın rahatladı gülümseyerek. Evet, yakında çıkacak. Ben de biliyorum ama... Evet, evet, hem pek iyi olacak. Bana biraz çay veriniz bakayım. Siz ne yaptınız, nasıl zaman geçirecektiniz? Andre gülümseyerek kadının yüzüne bakıyor, yuvarlak gözlerinin mavi derinliklerinde sevimli ama üzgün bir ışık parlıyordu. Ana geniş bir solumayla içini çektikten sonra, sizi seviyorum Andre dedi. İnce kıllarla örtülü, zayıf yüzüne dalgın gözlerle bakıyordu. Küçük Rusyalı oturduğu sandalyenin üzerinde sallanarak yanıt verdi. Ben çok istemiyorum, bir parça sevseniz de yeter. Ben sevdiğinizi bilirim, siz zaten herkesi sevebilirsiniz, kalbiniz o kadar büyüktür. Ana diretiyordu. Hayır, sizi özellikle çok seviyorum. Sizin anneniz olsaydı, sizin gibi oğlu olduğundan dolayı onu herkes kıskanırdı. Küçük Rusyalı elleriyle başını ovarak salladı, yavaş bir sesle, benim de annem var ama bilmem nerede dedi. Pelage sözü değiştirdi. Biliyor musunuz bugün ne yaptım? Broşürleri fabrikaya nasıl soktuğunu kekeleyerek, biraz da abartarak anlattı. Andre şaşkınlıktan ilk önce gözlerini ovuşturdu, sonra parmağı ile başına vurarak sevincinden bağırdı. Oo, gerçekten yaptığınız iş oyuncak değil, adam akıllı ağır bir iş. Buna en çok sevinecek olan Pavel'dir. Nine, nine, bu çok iyi bir şey. Hem Pavel için, hem onunla birlikte hapse atılanlar için, herkes için iyi şey. Sevincinden parmaklarını şaklatıyor, ıslık çalıyor, sandalyesinin üstünde duramıyordu. Bu taşkın sevinç, Pelagie'nin kalbinde ciddi bir yanık uyandırmıştı. Sanki kalbi açılmıştı. Taşkın sözler parlak bir ırmak halinde akıp gidiyormuş gibi anlatıyordu. Ah azizim Andre, kimi zaman kendi yaşayışımı düşünürüm. Aman Tanrım, ne yaşayış ne yaşayış. Kocamdan başka kimseyi görmez, korkudan başka bir şey bilmezdim. Kocam sağken oğlumu seviyor muydum yoksa sevmiyor muydum, onu dahi bilmiyordum. Bütün düşündüklerim, bütün kaygılarım bir noktada toplanırdı. Koca dediğim o vahşi hayvanı beslemek. Evet, o doysun, arzusu yerine gelsin de kudurmasın, kızmasın, hiç olmazsa bir defalık beni dövmesin diye. Yine de bu yumuşaklığı bir defacık olsun yaptığını anımsamıyordum. Beni öyle döverler, öyle döverler ki görenler sadece karısını dövüyor değil, kime kızmışsa sanki hepsinin öcünü alıyor sanırdı.
Ayrım sonu.